Ayrım 11. Motosiklet günlükleri Ernesto Che Guevara, sayfa 143. Kral Naiplerinin Şehri. Yolculuğumuzun en önemli duraklarından birine gelmiştik. Cebimizde 5 kuruşumuz yoktu. Önümüzde kısa bir süre içinde bir yerden para kazanabilmeyi ummuyorduk. Ama halimizden memnun, hatta mutluyduk. Lima, koloni geçmişini en azından Cusco'ya oranla, yeni inşa edilmiş evlerinin arkasına gömmüş olan etkileyici güzellikte bir şehirdir. Gerçi güzel bir şehir olduğu herkesin açıkça kabul ettiği bir gerçek değildir. Ama çok hoş dolu evlerle dolu mahalleleri, geniş bulvarları, sahil boyunca son derece rahat dinlenme yerleriyle ondaki güzelliği görmemek için biraz da kör olmak gerekir. Şehrin geniş yolları orada yaşayan herkesi limadan Callao limanına birkaç dakikada ulaştırabilir. Liman pek ilginç bir yer olmasa da bütün limanların mimari yapısı nedense hep aynı görüntüleri uyandırır insanın zihninde. Kalesi çok ilgi çekicidir ve pek çok kanlı savaşa sahne olmuştur. Biz de dev duvarların yanında dururken Lord Cochrane'in becerisi ve cesaretine hayran kaldık. Lord, Güney Amerikalı denizcilerin başıyken bu kaleye saldırıp ele geçirmiş, Güney Amerika'nın bağımsızlık savaşlarında çok önemli başarılardan birine imza atmıştı. Limanın en çok sözünü etmeye değer yanı muhteşem katedralin çevresine kurulmuş şehir merkeziydi. Fetihçilerin kendi büyüklüklerini övdükleri Cusco'nun taş yığınlarından çok daha farklı bir manzara sunuyordu. Lima'da mimari daha stilizeydi. Hatta feminen bir etki bıraktığını söylemek bile mümkündü. Kuleleri uzun ve narindi ve bunlar İspanyol kolonilerindeki en narin ve ince görünüşlü kulelerdi. Şehrin en gelişmiş el sanatı Cusco'daki gibi tahta oymacılığı değil, altın işlemeciliğiydi. İnka başkentinin karanlık, düşman mağaralarının yanında buradaki göbekler ışıklı ve havadar. Tablolarda öyle sayılır. Neredeyse neşeli denebilecek resimler hepsi. Azizlerini karanlık, boğucu bir öfkeyle resmeden münzevi melezlerden sonra etkili olmuş ekollere mensup ressamların fırçalarından çıkmışlar. Kilisenin cepheleri ve altarları altın sevgisinin ön planda yer aldığı Churri Gereske sanatına geniş bir yelpaze sunuyor. Aristokrasi Amerikan ordularına son ana dek dayanmayı başardıysa nedeni işte bu servettir. Lima, feodal, sömürgeci yönetimin etkisinden kurtulamamış Peru bölgelerinin tipik bir örneği. Hala kendisini gerçek anlamda özgür kılacak bir devrimin kanlarını bekliyor. Fakat bu aristokratik şehrin en çok tuttuğumuz ve Machu Picchu hakkındaki izlenimlerimizi canlı tutmak için sık sık gitmekten kendimizi alamadığımız köşesi arkeoloji ve antropoloji müzesiydi. Safkan bir Kızılderili olan Don Julio Tello tarafından kurulmuş olan müzede bütün kültürlerin hayatını yansıtan inanılmaz derecede değerli koleksiyonlar bulunuyordu. Lima, Cordoba'ya çok benzeyen bir şehir değil gerçi ama burada da aynı sömürge şehri, daha doğrusu taşra şehri havası var. Bir ara buraya gönderilmiş olan mektuplarımızı almak amacıyla konsolosluğa gittik. Onları okuduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir diplomatla görüşmek istedik ama ukala adam bizi hemen başından savdı. Bir polis merkezinden diğerine dolaştık. Hatta bir tanesinde bize bir tabak pilav bile ikram ettiler. Akşamüstü ise leproloji uzmanı Dr. Hugo Pesce ile buluştuk. Çok ünlü olmasına rağmen şımarmadığı belli olan, son derece sıcakkanlı bir insandı. Bize bir cüzamlılar hastanesinde kalacak yer ayarladı ve akşam yemeğine davet etti. Yemekte aynı zamanda çok tatlı dilli biri olduğunu da anladık. Geç saatlere kadar oradan buradan konuşup yemek yedik. Ayrıldığımızda sanıyorum saat gece yarısını geçmişti. Sabahleyin tembellik ederek geç kalktık ve yine güzel bir kahvaltı yaptık. Öğle yemeği için herhangi bir planımız olmadığından Callao'ya kadar yürüyüp limanı görmeye karar verdik. Sonradan zorlu bir işe kalkışmış olduğumuzu anladık çünkü o gün 1 Mayıs'tı ve toplu taşıma araçları çalışmıyordu. Bu yüzden yaklaşık 14 kilometre taban tepmek zorunda kaldık. Callao'da görülmeye değer hiçbir şey yoktu üstelik. Arjantin'den gelen bir gemi bile bulamadık. Her zamankinden daha arsız bir tavırla kışladan yemek otlandık ve yine tabanvayla Lima'ya dönüp Doktor Pesce'nin evinde akşam yemeği yedik. Hoş sohbet adam yemek boyunca bize farklı cüzam türleriyle ilgili çeşitli hikayeler anlattı. Ertesi sabah arkeoloji ve antropoloji müzesine geri döndük. Aslında harikulade bir müzeydi ama her bölümünü görmeye yetecek kadar vaktimiz yoktu. Akşamüstü bir rehber eşliğinde Cüzamlılar Hastanesi'ni, Guia Hastanesi dolaştık. Rehberimiz Doktor Molina hem bir cüzzam uzmanı hem de muhteşem bir göğüs hastalıkları cerrahıydı. Sonra yeniden Doktor Pesce'nin evine gidip bir kere daha onun yemeklerinin lezzetini çıkardık. Cumartesi sabahını şehir merkezinde 50 İsviçre kronu bozdurmaya çalışmakla harcadık. Bir sürü kavga gürültü çıkardıktan sonra emelimize ulaşmayı da başardık ama. Akşamüstünü bir laboratuvarda geçirdik. Hakkında anlatılacak pek bir şey bulunmayan, yetersiz aletlerle derme çatma kurulmuş bir birimdi fakat bibliyografik kayıtlar çok yararlıydı. Anlaşılır ve sistemli bir biçimde düzenlenmiş olup çok ayrıntılı bilgiler içeriyordu. Tabii ki o akşam da her zamanki gibi heyecanlı sohbetler eşliğinde yemeği Doktor Pesce'nin evinde yedik. Pazar günü bizim açımızdan çok önemliydi, büyük bir gündü yani. İlk defa bir boğa güreşine gidiyorduk çünkü. Aslında Noviada adı verilen ikinci sınıf bir boğa ve toreador sahnesiydi bu. Ama yine de bizim içimiz içimize sığmıyordu. O kadar heyecanlıydık ki sabah kütüphanede okuduğum bir Theo kitabına yoğunlaşmakta bile güçlük çekmiştim. Arenaya tam boğa güreşleri başlarken vardık. Biz içeri girdiğimiz sırada çaylak bir toreador boğayı öldürmekle meşguldü. Fakat her zamanki kesin darbe yöntemiyle değil. Sonuç olarak toreador hayvanı öldürmeye çalışırken boğa 10 dakika boyunca acılar içinde yerlerde süründü. Seyirciler de durmadan yuhalıyordu. Üçüncü boğa ise beklenmedik bir anda toreador'u kanlar içinde bırakarak yaralayınca seyirciler çok heyecanlandı ama hepsi bundan ibaretti. Şenlik altıncı boğanın da zavallı bir şekilde can vermesiyle sona erdi. Boğa güreşlerinde sanatsal bir yön göremedim ben. Biraz cesaret söz konusuydu gerçekten ama fazla bir beceriye ihtiyaç yoktu. Aman aman bir heyecan da vermiyordu. Pazar günü yapacak başka işi olmayanların gelmeyi tercih ettiği bir gösteriydi bence. Pazartesi sabahı yeniden müzeye gittik. Akşamüstü de Doktor Pesce'nin evine konuk olduk. O gece bir psikiyatri profesörü olan Doktor Valenza ile tanıştık. Onun sohbeti de çok tatlıydı ve bize bir sürü savaş hikayesiyle başka anekdotlar anlattı. Geçen gün Cantiflas'ın bir filmini izlemeye bizim mahalledeki sinemaya gittim. Herkes kahkahalarla gülüyordu, oysa ben hiçbir şey anlamamıştım. Aslında kimse bir şey anlamamıştı ya, ama o zaman niye gülüyorlardı? Güldükleri şey sanıyorum kendilerindeki bir şeydi. Biz gelenekleri olmayan, eğitimsiz, genç bir ülkenin topraklarımızdayız. Yeni keşfedildi. Dolayısıyla biz gelenekleri olmayan, eğitimsiz, genç bir ülkeyiz. Topraklarımız yeni keşfedildi. Dolayısıyla emekleyen medeniyetimizin bir dolu kusuru var. Fakat gökdelenlere, otomobillere, lüks eşyalara rağmen Kuzey Amerika büyüdü mü sanki? Olgunlaştıkları söylenebilir mi? Hayır. Onlarla aramızdaki farklar sadece yüzeysel, temel bir fark yok orada. Bütün Amerika kıtası aşağı yukarı aynı durumda. Cantinflas'ı izlerken Panamerikanizmin ne anlama geldiğini anladım. Salı gününü de müzede geçirdik ancak akşamüstü saat 3 sularında Doktor Pesce'ye gittiğimizde hayretle bu yardımsever adamın Alberto'ya beyaz bir takım, bana da aynı renkte bir ceket armağan etmesine tanık olduk. Yeni giysilerimizi üstümüze geçirince herkes şimdi biraz insana benzediğimiz konusunda hemfikir oldu. Günün gerisi önemsiz olaylarla geçti. Burada güzel günler geçirdik. Gitmeye de niyetimiz yok değil. Fakat ne zaman gideceğimiz konusunda kesin bir karara varamıyoruz. Aslında 2 gün önce gitmeliydik ama bizi götürecek olan kamyon hala yola çıkmadı. Yolculuğumuz pek çok yönden iyi gidiyor doğrusu. Bilgimizi arttırma konusunda ciddi çalışmalar yaptık, müzeleri gezdik, kütüphanelerden faydalandık. Gittiğimiz müzeler arasında tek işe yarayan yer yine de Doktor Theo'nun Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'ydi. Bilimsel açıdan yani cüzem konusunda çok bilgili olan Doktor Pesce ile tanıştık. Yakından baktığımızda diğerleri sadece onun çömezleri konumundalar. İşe yarar şeyler yaratmaları için önlerinde daha bayağı zaman bulunuyor. Peru'da hiç biyokimyacı yok. O yüzden laboratuvar işlerinin hepsini uzman doktorlar üstlenmişler. Alberto onların bazılarıyla konuştu ve onlara Buenos Aires'te bağlantı kurabilecekleri bir takım adresler verdi. İkisiyle iyi anlaştı ancak üçüncüsüyle... Sorun şuradaki Alberto kendisini Doktor Granada olarak tanıştırdı onlara. Cüzam uzmanı falan dedi ve bu yüzden onu tıp doktoru sandılar. Aynı sebeple konuştuğu doktor ona şöyle bir imalı bakış fırlatıp, "Hayır, burada biyokimyacı falan yok. Doktorların eczane açmalarını engelleyen bir yasa da yok. Bunun için eczacıların anlamadıkları işlere burunlarını sokmalarına izin vermiyoruz." deyince Alberto öfkeden kuduracak hale gelmişti. En sonunda ben böğrüne bir dirsek atarak arkadaşımı sakinleştirmeyi başarabildim. Arkamızdan çok sade bir uğurlama yapılmasına rağmen Lima'da bizi en çok etkileyen şey hastanedeki hastaların bizi yolcu edişiydi. Yardım olsun diye kendi aralarında topladıkları 100,50 sole ve dokunaklı bir mektup hediye ettiler bize. Sonradan bazıları bizzat yanımıza geldi, onları ziyaret ettiğimiz, birlikte vakit geçirme nezaketini gösterdiğimiz, hediyelerini kabul ettiğimiz, onlarla birlikte oturup radyodaki futbol maçlarını dinlediğimiz için gözleri yaşlı halleriyle teşekkür ettiler. Ayrıca bizi cüzam konusunda ciddi biçimde uzmanlaşmaya yönelten en büyük neden, karşılaştığımız tüm hastalarda gözlediğimiz sıcak ve şefkatli davranışlardı. Kral naiplerinin şehri olan Lima aslında vaat ettiği görkemi sunmuyor, ancak yerleşim bölgeleri çok güzel ve yeni sokakları da hem geniş hem ferah. İlkimizi çeken başka bir nokta da Kolombiya konsolosluğunun çevresindeki polis yoğunluğu oldu. Sivil ve üniformalı olmak üzere en az 50 polis bloğun çevresinde sürekli nöbet tutuyorlar. Lima'yı geride bıraktık ve yolculuğun ilk günü olaysız geçti. La Oroya'ya giden yolu görmesine gördük ama oraya varma fırsatı olmadan karanlık çöktü. Cerro de Pasco'ya vardığımızda ise şafak sökmekteydi. Bekerra kardeşlerle birlikte yolculuk ediyorduk. Kendilerine Cambalache, kısaca Kamba diyorlardı. İyi kalpli insanlardı, özellikle de büyük kardeş. Bütün gün yol alıp havanın daha sıcak olduğu yerlere gittik. Tiklio'dan, ülkenin 4853 metre yükseklikteki denizden en yüksek noktadan biri çektiğim baş ağrısı ve mide bulantısı azalmaya başladı. Huanuco'yu yeni geçmiş, Tingo Maria'ya yaklaşıyorduk ki kamyonetin sol ön aksı kırıldı, fakat şansımız varmış ki tekerlek çamura saplanmasına rağmen kamyonet devrilmedi. Bunun üzerine geceyi orada geçirmek zorunda kaldık. Ben de kendime bir iğne yapmak istedim, ancak kötü şans yakamızdan düşmüyordu. Bu sefer de şırınganın kırılması canımı sıktı. Ertesi gün iç daraltıcı, astım nöbetleriyle geçen bir gündü. Fakat akşam olunca keyfimiz yerine geldi. Alberto, melankolik bir ses tonuyla tam 6 aydır yollarda olduğumuzu söylemişti çünkü. Piskoları kafaya dikme gerekliliğinin işaretliğiydi bu. Üçüncü şişenin dibini gördüğümüzde Alberto sallanarak ayağa kalktı ve kucağında duran küçük maymunu bırakarak ortadan kayboldu. Kambaların genç olanı içmeye yarım şişe daha devam etti. Sonra da olduğu yere yığılıp kaldı. Ertesi sabah aceleyle yola koyulduk çünkü içtiğimiz mekanın sahibi uyanmıştı ve içtiklerimizin parasını ödememiştik. Kırılan aksın tamir masrafı yüzünden kambaların parası suyunu çekmişti. Bütün gün yol aldık ve en sonunda ordunun yağmur yağınca diktiği yol kapılı levhalarından birine rastlayınca durmak zorunda kaldık. Ertesi gün yeniden yollara düştük derken yine bir yol kapılı levhasına rastlayınca bir kez daha durmak zorunda kaldık. Kamyoneti ertesi gün akşamüstü geç saatlere kadar orada tuttular. Sonra o günkü hedefimiz olan Nesquila'ya varınca yeniden durduk. Yol hala kapalı olduğundan yiyecek bir şeyler isteyebilir miyiz diye kışlaya gittik. Oradan yanımıza kattıkları yaralı bir askerle birlikte tekrar yola koyulduk. Asker, ordunun yerleştirdiği dur levhalarını aşmamıza yardım edecekti. Gerçekten de birkaç kilometre sonra diğer kamyonlar durdurulup bekletilirken o askerin konuşmaları sayesinde bizim geçmemize izin verildi. Pucallpa'ya vardığımızda artık hava kararmıştı. Genç Kamba bize bir yerlerden yemek bulup getirdi ve sonunda vedalaşma vakti gelince kalan son 4 şişe şarabımızı da arka arkaya yuvarladık. Genç Kamba alkolün etkisiyle o kadar çok duygusallaştı ki bizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğine dair bir dolu yemin edip durdu. Sonra hızını alamayıp bir otel odası bile kiraladı. Artık asıl sorun İkitos'a ulaşmaktı. Biz de hemen kolları sıvayıp neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. İlk hedefimiz belediye başkanıydı. Adı Cohen olan adamın Yahudi olduğunu söylemişlerdi bize. Ama iyi adamdır diye eklemeyi de ihmal etmemişlerdi. Yahudi olduğuna hiç şüphe yoktu gerçi, fakat bizim için asıl önemli olan iyi biri olup olmadığını anlamaktı. Kısa bir görüşme yaptıktan sonra bize ulaşım bölümündeki kalem müdürlerini gönderdi. Onlar da bizi bir yüzbaşıya havale ettiler. Yüzbaşı bizi gayet iyi karşıladıktan sonra gerçekten büyük bir ayrıcalık tanıyacağını söyleyerek bizden üçüncü mevki parası alacağını ama birinci mevkide seyahat etmemize ses çıkarmayacağını bildirdi. Biz bu sonuçtan memnun kalmayınca garnizon komutanına başvurduk. O da bize elinden herhangi bir şey gelmeyeceğini anlattı. Derken komutanın yanında duran yaveri ilk başta ne kadar gerizekalı olduğunu kanıtladığı korkunç bir sorgu sual faslının arkasından bize yardım edeceği konusunda söz verdi. O akşamüstü yukarı Parana'ya benzeyen Ukayalı nehrinde yüzmeye gittik. Orada bize çok ilginç bir teklif yapacağını söyleyen yaverle karşılaştık tekrar. Yüzbaşının kendisinin hatırı için bizden üçüncü mevki parası alıp bizi birinci mevkide yolculuk ettireceğini söyledi ama ne büyük teklifti. Yüzbaşının yüzümüze söylediği şeyden hiçbir farkı yoktu ki bunun. Sonra yüzdüğümüz yerde tuhaf biçimli birkaç balık gördük. Yöre halkı bu balıklara bufeo diyordu ve onlarla ilgili efsaneler tükenmek bilmiyordu. Yok erkekleri yerlermiş, yok kadınlara tecavüz ederlermiş. Böyle binlerce acayip hikaye. Görünüşünden bir tür nehir yunusu olduğu anlaşılan bu yaratıkların pek çok tuhaf özelliğinin yanında bir de kadınınkine benzeyen dişi cinsel organı varmış. Bu yüzden Kızılderililer bu balıklarla nefislerini köreltirlermiş. Ama işleri bittiğinde hayvanı öldürmeleri gerekirmiş çünkü hayvanın uzvundaki kasılma daha sonra penisin dışarı çekilmesine engel olurmuş. Akşam olunca hastanedeki iş arkadaşlarımızdan kalacak yer istemek zorunda kaldık yine. Tabii ki bizi pek sıcak karşılamadılar. Eğer pasif direniş yapmayı akıl etmeseydik, bize kolayca kapıyı gösterirlerdi. En sonunda yorgun, kemiklerimizi koyacak iki yatak bulmuştuk. Ukayali'den aşağı. Sırtımızda çantalarla kaşifler gibi son anda yetişerek La Canepa'ya bindik. Yüzbaşı daha önce söz verdiği gibi gemide bizi birinci mevkiye ayrıcalıklı yolcuların arasına yerleştirdi. Gemi birkaç kez uzun uzun düdük çaldıktan sonra demir alarak sahilden ağır ağır uzaklaştı. Böylece San Pablo yolculuğumuzun ikinci etabı başlamış oldu. Bu Kalpa'daki evler gözden kaybolup gittiğinde bitmek bilmeyen jungle manzarası önümüzden akıp gitmeye başladığında insanlar güverte parmaklıklarının başından ayrılıp kumar masalarının başına toplandılar. Biz ilk başta oynamaya çekindik derken Alberto'nun cesareti yerine geldi. Üstüne bir de talih yüzüne gülünce 21 adlı bir kağıt oyununda 90 sole kazandı. Diğer oyuncular bu sonuçtan pek hoşlanmadılar elbette. Çünkü Alberto oynamaya sadece bir sole ile başlamıştı. İlk gün diğer yolcularla tanışmaya pek fazla fırsat bulamadık. Daha çok kendi başımıza vakit geçirdik ve kalabalık sohbetlere karışmadık. Yemekler oldukça kötüydü. Üstelik miktarı da azdı. Nehir seviyesi çok alçak olduğundan gemimiz geceleri demir atarak sabahın olmasını bekliyordu. Çevrede çok az sivrisinek göze çarpıyordu. Bize bunun olağan bir durum olmadığını söyleyenlere inanasımız gelmedi ama ne de olsa insanların kendi başlarından geçen olayları anlatırken olmadık yerlerde abartmalarına, başvurmalarına alışkındık. Ertesi sabah erkenden demir alarak yola koyulduk. Gün olaysız geçti sayılır. Sadece bir kızla arkadaşlık kurduk. Aslında kaltağın tekiydi. Paramız olmadığını her fırsatta belirtmemize rağmen kendisine ayıracak birkaç pezomuz olduğunu ümit ediyordu besbelli. Akşamüstü hava kararmaya başlayınca nehir kenarındaki bir çayır yakınlarında demir attık. İşte orada sivrisinekler gerçekten var olduklarını ve onları küçümsememiz gerektiğini bize kanıtlamaya kararlı olduklarını gösterdiler. Neredeyse bulutlar halinde üzerimize çullanıyorlardı. İnat edip uyku tulumuna sarılarak yatan, yüzünü de bir sineklikle örtmüş bulunan Alberto biraz uyumayı başardı. Ancak ben astım nöbetine tutulacağımı hissederek tetikte durmaya çalışıyordum. Hem bu nedenle hem de başından eksik olmayan sivrisinekler yüzünden sabaha kadar gözümü bile kırpmadan geçirdim. Şimdi o geceye ait anılarım belli belirsiz bir sis bulutunun arkasına saklandı tabii. Fakat kıçımı iki kat büyüten sinek ısırıklarının kaşıntısını hala hissedebiliyorum desem yalan olmaz. Tabii bir sonraki günün tamamında ayakta uyukluyordum. Uygun bulduğum her köşede kestiriyor, gözüme çarpan her boş hamağa uzanıp bir süre şekerleme yapıyordum. Astım nöbeti yakamı bırakacak gibi değildi. O yüzden biraz paraya kıyıp kendime astım ilacı almak zorunda kaldım. Bereket versin içtiğim ilaçlar nöbeti hafifletti. Hayalperest bakışlarla çekici sahil kenarlarını, nehir kıyısındaki jungle'ı izliyor, göz kamaştırıcı bir yeşillikle uzayıp giden manzaraya dalıp gidiyorduk. Astım ve sivrisinekler keyfimi kaçırmıştı fakat bakir ormanlar bizimkiler gibi ruhları öyle kuvvetle etkiliyor ki fiziksel problemler sadece doğaya duyduğum özlemi arttırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Günler monoton bir şekilde birbirini tekrar ederek akıp gidiyordu. Tek eğlencemiz kumardı. Tabii pek paramız olmadığından onun da keyfini istediğimiz gibi çıkaramıyorduk. İki gün olaysız ve sakin geçti. Normal koşullarda bu yolculuk 4 gün sürer ama nehirdeki su seviyesi o kadar düşmüştü ki her gece uzun sürelerle durmak zorunda kalıyorduk. Bu da hem yolculuğu alışılmışın dışında uzatıyor hem de bizi sivrisineklerin karşısında canlı bir av haline getiriyordu. Birinci mevkide yemekler daha iyiydi ayrıca da az sivrisinek vardı. Ancak bu yolculuk konusunda en iyi anlaşmayı yapmış olduğumuz konusunda o kadar emin değildim. Çünkü biz zengin olsalar da olmasalar da 2-5 parasız yolcuya ilgi göstermeyi istemeyecek kadar kendilerini beğenmiş orta sınıf insanları yerine sıradan denizcilerle daha iyi anlaşıyor, daha rahat dostluk kuruyorduk. Bu yolcuların hepsi birbirinden cahildi ama hayatta kazandıkları önemsiz başarılar kıçlarını kaldırmıştı. Dile getirdikleri basit düşünceleri kendilerine ait sanıp böbürlenmekten başka bir bok yaptıkları yoktu. Bu sırada yiyip içtiklerime çok fazla dikkat etmeme rağmen astımımın kötüleşmeye başlamasını da endişeyle izliyordum. Vücudumun iyice bitkinleştiğini görerek halime acıyan küçük kaltağın şefkati bu maceraya atılmadan önceki hayatımı hatırlattı bana. O gece sivrisinekler yüzünden bir türlü uykuya dalamayınca uzun süre Çiçina'yı düşündüm. Uzak bir rüya gibi geliyordu bana artık. Sona ermiş bulunan tatlı bir rüya. Acı anılarından ziyade tatlı hatıralarım vardı onunla ilgili olarak ki ayrılıklardan sonra pek de olağan bir tablo değildir bu. İçimdeki bu güzel duygularla ona nazik, huzurlu bir öpücük gönderdim. Onu tanıyan ve anlayan bir arkadaşın öpücüğüydü bu. Sonra Malaguena'yı düşünmeye başladım. Çiçina herhalde oradaydı şimdi. Salonda o tuhaf, karma karışık sözlerini bir başka sevgilinin kulağına fısıldıyor olmalıydı. Tepemdeki yıldızlı gökyüzünün uçsuz bucaksız kuvveti neşeyle ışıldarken sanki içimde beliren soruya da cevap yetiştirmekteydi. Değer mi? 2 gün daha geçti ve yine hiçbir şey olmadı. Ukayali ve Marano'nun karışımından oluşan dünyanın en büyük nehrinde kayda değer hiçbir şey yoktu. İki tane çamurlu su kütlesi birleşmiş, hepsi bu. Hiç adrenalim kalmadı. Astımım da gün geçtikçe kötüleşiyor, bir avuç pilavdan fazlasını yiyemiyor, içecek olarak ise sadece mateye tahammül edebiliyordum. Yolculuğun son gününde neredeyse hedefimize varmak üzereyken bir fırtınaya yakalandık ve tekrar durmak zorunda kaldık. Sivrisinekler de üzerimize üşüştü. Sanki bir süre sonra onlardan kurtulacağımızı biliyorlarmış gibi intikam almaya çalışıyorlardı bizden. Gece hiç bitmeyecek gibiydi. Sinirli haykırışlar, sinekleri avlamaya çalışan ellerden çıkan şakşuk sesleri, uyuşturucu olarak kullanılan kağıt oyunları ve zamanın daha çabuk geçmesini sağlamak için sürdürülen konuşmalardan yükselen üstünkörü sözler. Ertesi sabah hedefe varış heyecanıyla boş kalan bir hamağa uzandım. Sanki büyülenmiş gibi içimde kıvrılmış duran bir zembereğin boşaldığını, beni cennete ya da kim bilir belki de uçurumun dibine fırlattığını hissettim. Alberto beni sarsarak uyandırdı. Paleo, geldik. Nehir genişleyerek alçak binalı, düz bir kasabayla karşı karşıya bırakmıştı bizi. Birkaç tane daha yüksek bina göze çarpıyordu. Kasabanın çevresi cangal ağaçlarıyla çevriliydi ve kırmızı toprak renginde bir yerleşim merkeziydi. İkitos'a pazar günü varmıştık. Erkenden limana demir attık ve daha önce tanıştırıldığımız Doktor Şa ve Pastor o sırada İkitos'ta olmadığından doğruca Uluslararası İşbirliği Dairesi'nin başkanıyla konuşmaya gittik. Neyse ki orada bizi iyi karşıladılar. Sarı humma bölümüne yerleştirdiler ve önümüze yemek koydular. Astımım hala kötü durumdaydı. Günde 4 tane adrenalin iğnesi yaptırmama rağmen hala hırıltıyla solumaktan kurtulamamıştım. Ertesi gün sağlık durumumda hiçbir değişiklik olmamıştı. Bütün günü yatakta uzanıp tembellik yaparak, daha doğrusu kendi adrenalinimi arttırarak geçirdim. Bir sonraki sabah kahvaltıda katı bir diyet uygulamaya karar verdim. Akşam da nispeten daha hafif bir şeyler atıştıracak, mesela pilav yemeyecektim. Bu sayede biraz daha iyileştim gibi ama yine de çok iyi hissetmiyordum kendimi. O gece Rossellini'nin yönettiği, Ingrid Bergman'ın başrollerini oynadığı Stromboli'yi izledik. Doğrusunu söylemek gerekirse kötü bir filmdi. Çarşamba bizim açımızdan önemli bir gündü çünkü ertesi gün yola çıkacağımızı öğrenmiştik. Bu haberi duyunca keyfimiz bayağı yerine geldi çünkü astımım beni yatağa çivilemiş durumdaydı ve günlerimizi hiçbir şey yapamadan yatakta öylece uzanıp uyuklayarak geçiriyorduk. Bunun üzerine ertesi sabah kendimizi yola çıkmaya hazırlamaya başladık. Akşam olduğunda hazırlıklarımız bir arpa boyu ilerlememişti oysa. O yüzden yola çıkmayı bir sonraki gün akşamüstüne erteledik. Kaptanın asla erken yola çıkamayacağına, daha genç bir zamanda demir alacağına olan inancımız sonsuz olduğundan geç saatlere kadar uyuduk, arkasından biraz etrafı dolaşmaya çıktı ve sonra kütüphaneye gittik. Bir süre sonra bir asistan telaş içinde koşarak yanımıza geldi ve El Kisne'nin saat 11.30'da hareket edeceğini haber verdi. Oysa 11'i 5 geçiyordu ve eşyalarımızı hemen toparladık ve astımım yüzünden bir taksiye bindik. Şoför 8 sokak öteye gitmek için epeyce paramızı aldı. Gemiye varınca saat 3'e kadar yola çıkamayacağımızı öğrendik. Ama saat 1'de gemiye binmiş olmamız gerekiyordu. İtaatsizlik etmeye cesaret edemedik tabii. Ayrıca böyle olması daha çok işimize geliyordu. Hastanede bize ödünç verdikleri şırıngayı geri vermeyi unutmamızı sağlayacaktı. Yagua kabilesinden bir Kızılderili ile birlikte kötü ve pahalı bir yemek yedik. Kırmızı boyalı hasırdan bir etek giyen, boynuna da aynı hasırdan yapılma kolyeler takmış olan yerlinin adı Benjamin'di. Ama İspanyolcası pek iyi değildi. Kürek kemiğinin biraz yukarısında yakından atılmış bir kurşunun izi seçilmekteydi. İspanyolca ve Portekizce karışımı diliyle o yaranın sebebini bir öç alma saldırısından kaynaklandığını söyledi. O gece sivrisinek orduları bizi canlı canlı yemek için birbirleriyle kıyasıya boğuştular. Manaus'tan Venezuela'ya nehir yoluyla gidebileceğimizi öğrendiğimiz an bizim gözümüzde hayli bir önemli andı. Tasasız bir günü devirdikten sonra sinekler yüzünden kaybettiğimiz uykunun acısını çıkarmayı da bu şekilde başarmış olduk. O gece saat 1 sularında tam uykuya dalmışken sarsılarak uyandırıldım ve San Pablo'ya vardığımızı öğrendim. Orada bize koloninin doktoru Presciani ile görüşmemizi söylediler. Kendisi bizi son derece sıcak karşıladı ve gece kalmamız için rahat bir oda ayarladı. 11. ayrımın sonu, sayfa 158.